Ayrım 9. Düğümleri üfleyen kadınlar Ece Temel Kur'an. Sayfa 95. 9. bölüm. Ama ben aslında bir şey yapmadım. O kız, yani gelin istedi. Ben bir şey yapmadım. Amira delilik fışkıran gözlerle kafasındaki sarı peruk arabanın sarsıntısından kaymış olarak anlatıyor. Meryem onu sakinleştirip hikayeyi öğrenmeye çalışıyor. Madame Lila başında eflatun şifon örtüsü, takmış takıştırmış arabayı kullanan Eyüp Bey'in yanında. Eski kadınlar bizim gibi eşofmanla değil, yolculuğa ve yolun ihtimallerine saygı duyuyor. Madame Lila, 1950'lerde Monaco'da geçen bir aşk filminin zengin esas kızı kadar rahat. Ben de arabada gibi görünüyorum. Meryem nihayet Amira'yı biraz sakinleştirince hikaye toparlanıp kronolojik sıraya giriyor. Hani hamamda gördüğümüz kızlar, niye bilmiyorum, beni çağırdılar. Düğünü varmış birinin. Belki alay etmek için, belki intikam almak için. Neyse, gelin havamı yapacaklar işte. Geldiler, ben sakindim. Ha ha ha, hi hi hi, öyle yani. Her şey normal, gerçekten. Para kazanacağım için olanlar hiç umurumda değil. Bunlar öteden beriden konuşuyor. Gelin politikaya atılacakmış. Sanırsın jandark, öyle bir çalım. Ülkemiz için, Tunus için falan filan bir şeyler konuşuyorlar. Tunuslu olmaktan gurur duyuyorlarmış artık. Zaten zamanı gelmişmiş devrimin. Zaten tahmin ediyorlarmış ama şu İslamcılar da olmasaymış. Hakikaten duymazdan geliyorum. Dans edeceğim yani nihayetinde. Başka bir kafadayım. Yani öyleydim. Sonra bunlar yine o günkü gibi sanki başka bir yerde büyümüş, tüm buraya düşmüş gibi davranmaya başlayınca. Bak o zaman da sinirlenmedim. Sakindim yani. Bikiniler filan yine. Sonra çalındı, oynandı bir süre. Gelin cik cik bir şey zaten. Demezdim Michael Jackson'ın ruhu için hanımlar. Haydi bunlar ayağa kalktılar. Michael Jackson'dan bir şeyler söylüyorlar. Kız bana demez mi? Sen bu havaları pek bilmiyorsun galiba. Güldüler. O zaman ben de dedim ki, haydi bakalım moonwalk öğreteyim size tatlıcıklar. Yok yok, bir dakika, tatlıcıklar demedim, demiş olamam. Meryem bağırıverdi. Evet, sanki o ayrıntı çok önemliydi Amira. Bravo, anlat hadi. Sonra ne oldu? Sonra işte ortaya geçtim, göbek taşına moonwalk yapmaya başladım. Sonra hepsi kikir diyerek deniyorlar. Ay yapamıyorlar, ay bir gülüyorlar, bir gülüyorlar. Sonunda gelin bana nispet mi yapacak, neyse işte. Herkesle yatmışsın dansöz hanım ama moonwalk'u pek beceremiyorsun deyip attı kendini ortaya. Göbek taşına çıkmasıyla Amira susunca Meryem delirdi. Amira konuşsana. Küt dedi, düştü öldü. Ha? Öldü işte, boynu kırıldı, küt diye gitti. Ne? Amira bağırıyor, heceliyor. Gelin diyorum, öldü. Arabanın içinde bir sessizlik. Amira'nın sesi kısıldı. Ben bir şey yapmadım gerçekten. Meryem yüzünü elleriyle kapattı, parmaklarıyla yanaklarını aşağıya doğru çekti, boğulacak gibi. Midesi ağzına geldi sanki. Ağzını kapattı. Eyüp Bey sağır gibi, duydukları yüzünde bir çizgi bile kıpırdatmıyor. Madame Lila da hiç oralı değil. Ben orada bile değilim zaten. Meryem, düşünelim dedi. Kendi başına düşünüyor. Peki dedi, sen kıza dokundun mu? İtmedim dedi Amira. İttin mi diye sormuyorum, gerildi Meryem. Dokundun mu kıza? Amira sustu. Meryem ellerini çırptı. Evet, boku yedik. Ama hiçbir şey ispatlayamazlar, diyor Amira hala telaşla. Meryem bağırıyor. Madem ispatlayamazlar, niye kaçıyoruz Amira Hanım? Bu sefer Amira daha da yüksekten. Ben kaçıyorum da sen niye geliyorsun Meryem Hanım? Susuldu. Hangi ara koalisyon oluşturdular bilmiyorum. İkisi de bana dönüp aniden uçmaya başlayan bir penguene bakar gibi baktılar. Ben bir şey demedim. Aklımda biraz sonra arabadan inmek var. Ağzımı açabilsem arabadan ineceğim. Nasıl bir ifade varsa yüzümde, niye geri döndüğümü sormaktan vazgeçiyor ikisi de. Uzun susuluyor. Tunus'tan çıkmak üzereyken Meryem kollarını kavuşturarak vaziyet alıp soruyor. Nereye gidiyoruz Madame Lila? Madame Lila güzellik uykusundan iyi bir zamanlamayla uyandırılmış kadar neşeli cevap veriyor. Güneye. Ne kadar güneye? Epey. Meryem ikimize bakıyor, Amira camdan bakıyor. Zaten o da epey uzağa gitmek niyetinde gibi. Oysa ben, yol bu kadar hızlı akmasa, biraz kafayı çalıştırabilsem bir karar vereceğim. Meryem'in bana bakıp kendi kendi fısıldadığını duyuyorum. Deliler ikiydi, üç oldu. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Madame Lila hakikaten hiç tanışmıyormuşuz. Amira gelinin tekini öldürmemiş, ben lal olmamışım ve Meryem kel bir endişe kumkuması değilmiş gibi kayıyor gerçeğin üzerinden. Merak etmeyin, sınırı gece geçmeyeceğiz. Birkaç saat bir yerde uyuyup sabah geçeceğiz öbür tarafa. Amira baş parmağı iki dudağı arasında, dirseği camda, tek kurtarıcısı hayal halimdeki ihtiyar bir kadın olduğu için kaderine teslim sordu. Ne sınırı? Libya mı Madame Lila diye sordu Meryem alaycı bir ince tonla. Aa evet Libya. Oraya geçtikten sonra her şey kolay. Madame Lila siz deli misiniz dedi Meryem. Elini Madame Lila'nın koltuğuna koydu, eğildi ve gayet soğukkanlı bir ciddiyetle gerçekten bir soru olarak sordu bunu. Madame Lila da aynı soğukkanlılıkla mıhladı Meryem'i. Hamamda bir gelin öldürecek kadar değil küçük hanım. Avlada üç rengini kamyonetin arkasına atmış bir alaskalı kadar kendinden emindi. Meryem bahtını Amire'ye bağlamış olduğu için bindiğimiz alametin bizi kıyamete yakın bir yerde indireceğinden hiç şüphesi olmamasına rağmen sustu. Ben de bu arabadan ne zaman ineceğim acaba diye izliyorum kendimi. Savaş, dedi Amire Madame Lila'ya. Madame Lila, sanki Tunus'un bozuk yollarında, güneye doğru değil de zamanda yolculukta kendisinin gençliğine gidiyormuşuz gibi bir havayla bir film repliği attı karşılığında. O yüzden emniyetteyiz ya. Meryem tıslayarak ve bol miktarda küfür kullanarak çölde üç kadının başına gelebilecek cinsel içerikli bir takım olumsuzluklardan söz etti. Madame Lila duymadı. Meryem, Eyüp Bey'den yakışıksız sözleri için özür diledi. Eyüp Bey, Madame Lila'nın kederli Frankenstein'i gibiydi. Kolu kanadı kırık kırık. Eyüp Bey'in sadece sol şeritten gitmesini çok olumlu buldum. Sol gözü olmadığı için bu en mantıklısıydı. Öyle deli gibi bir hızla gidiyorduk ki biri Eyüp Bey'in ifadesiz yüzünü görse arabanın kendi kendine gittiğini sanabilirdi. Ne kadar gittik bilmiyorum. Yolu yarıladığımızın işareti olan Sfax tabelasını gördüm. Sesimi iki ayağı üzerine dikmeye çalışıyorum ki şöyle diyebileyim. Havalanı vardı bu şehirde değil mi? Ben orada ineceğim. Küçücük bir çakıl taşını bir dağa tırmandıracak kadar azim sarf ederek bir cümle kurdum nihayet. Ben ineceğim havalanında. Garç. Eyüp Bey ölüme beş kala durdu. Üç sözcüğümün bu öfkeye nasıl yol açtığını anlamaya çalışırken Eyüp Bey kapıyı açtı, indi, arabanın bagajını açtı, sonra kapattı, geldi, yerine oturdu. Hiçbir şey olmamış gibi devam ettik yola. Eyüp Bey yumuşacık bir sesle, çarşaflara baktım dedi. Yola devam ettik. Duyulmadı mı sesim ya da hiçbir şey söylemedim mi acaba diye düşünürken Meryem, ben de seninle geliyorum dedi. Amira yerinde hoplayıp bana sordu. Madem dönecektin niye geldin o zaman? Hem sen niye gitmedin ki zaten? Gidecektim dedim ama gazetecileri hapse attıkları için derken ben Madame Lila duralım dedi. Durduk, indik. Sfax'tan sonrası çöldü. Gökyüzünde bir kartal gördüm, dönüyordu. Rüzgarın değil kartalın kanat sesi duyuluyordu. Madame Lila şifon eşarbını omuzlarına döktü, derin bir nefes aldı. Oh özlemişim çölü, eski bir söz vardır. Çölün suyundan içen muhakkak çöle döner. Şimdi bilmiyorsunuz ama siz de döneceksiniz. Çölün ortasında duruyoruz. Güneş kızarmış. Yer göğe ağıyor titreyerek. Kartal dairelerini küçülttü. Tam üzerimize uçuyor şimdi. Eyüp Bey hariç herkes kartala baktı bir süre. Madame Lila dönüp üçümüze dikti gözlerini. Kızlarıymışız gibi. Burada birbirimizden ayrılacakmışız gibi. Sonra çöle hiç yakışmayan dünyevi bir sesle. Buradan sonra bir süre telefon çekmeyebilir. Arayacaklarınızı arayın. Durduk. Amira küfür gibi gülümsedi. Meryem dikti gözlerini. Bunu yapmayacaktın anne gibi bakıyor Madame Lila'ya. İkisi de davranmıyor bile. Çölün ortasında duruyorlar öyle. Madame Lila tahmin ettiği gibi bu cevapsızlıkla iyice sarsılsınlar diye susuyor. Bir şey demiyor. Bir tek ben hayal aleminden hareketlerle çıkardım cep telefonumu. Çıkarır çıkarmaz lanetli bir işaret gibi sanki bir mesaj geldi. Okudum, yere oturdum. Kartal kanat çırptı. Meryem aldı elimden telefonu okudu. Ne diyor dedi. Gelme diyor dedim. Niye dedi amire. Gazetecileri hapse atıyorlar dedim ya. Zorla konuşuyorum. Ağır ağır ayılıyorum. Seninle ne ilgisi var diye soruyor Meryem. Yok diyorum. Ama isterlerse alırlar. Muhalifleri alıyorlar. Senin de ilgisi yoksa niye korkuyorsun o zaman diye soruyor Meryem. Amira da evet niye diye tekrar ediyor. Bir an durup bakıyorum ikisine. İkisi de bu cep telefonu mesajının üzerine fazlaca düşüyorlar. Sanki binsek arabaya benim için binmiş olacak. Sanki benim yüzümden kaçacak. Böylece her şey daha haklı olacak. Daha makul, daha anlamlı. İçimde beş katman su var sanki. Beş katmandan birinde duyuyorum onları. Birinde anlıyorum, birinde hayal ediyorum gidişimizi. Birinde gitmeyişimizi ve sonuncusunda konuşuyorum. Yüzeye en yakın görüneninde. Korkayım mı korkmayayım mı onu bilmediğim için korkuyorum diyorum. Meryem kumu tekmeliyor iki kere küçük küçük. Amira yanıma oturuyor, omzuma koyuyor kolunu, öbür eli ağzında uzaklara bakıyor. Meryem ikimizin arasında tepemizde dikiliyor. Diziyle bir bana değiyor, bir Amira'ya. Sesi kısılmış bir seyyar satıcının tezgahındaki son üç levreyi. Kimseyi aramıyoruz. Kartal güneye doğru daireler çiziyor havada. Madame Lila nereden biliyor böyle şeyleri? Yapacağı riskli hamlenin geri tepmeyeceği anı nasıl isabet ettiriyor çok merak ediyorum. Üçümüzün de omzuna hafifçe dokunarak haydi diyor yolumuz uzun. Eyüp Bey'e dönüyor devam edelim. Şuşa'da duracağız. Sadece Amira'nın saçını okşuyor. O da Madame Lila'nın göğsüne gömüyor başını. Madame sırtına 2-3 vuruyor şefkatli fakat Amira'nın büsbütün yılmasını önleyecek kadar da mesafeli. Kıvam mütehassısı bir anne gibi. Meryem görmüyor bunu. Arabanın arkasına geçip oturuyor. Kollarını kavuşturmuş teslim. Kartal güneye doğru uçup yok oluyor. Çölde güneş uzun uzun batıyor. Arabadaki herkesin yüzü kızıl. Çöl mor. Yeterince kalırsan orada hiç olursun. Böyle diyor çöl. Tane tane hiçbir şey söylüyor. Yok gibi hafifliyor insan. Anlatılacak hiçbir şey kalmıyor. Sözcüklerden temizliyor insanı. Öyle güzel. Gönül rahatlığıyla ölebilirsin burada. Bu yüzden gönül rahatlığıyla yaşayabilirsin. Gidiyoruz, gidiyoruz. Yıldız savaşlarının burada çekildiğini biliyor muydunuz? Diyor Amira. Kimse cevap verecek halde değil. Derken Meryem. Aa, tamam. Moonwalk'a uygun zemin koşulları desene. Gülüyoruz. Karnımızdan istem dışı kasılmalarla çağlayan kahkaha parçaları. Madame Lila da gülüyor. Amira camdan bakıyor. Baş parmağı yine dudakların arasında. O da gülüyor. Eyüp Bey bile gülmüş olabilir. Duruyoruz bir saat sonra. Hava kararıyor. Durup dikkatli bakınca seçiliyor ancak çöl sarısı çadırlardan oluşan bir kamp sağ tarafta. Bakıyorum kapıya. Birleşmiş Milletler'in işareti. Mülteci kampı. Kafam nihayet çalışmaya başlıyor. Libya, savaş, sınırdan bu tarafa gelen mülteciler. Biz buraya nasıl gireceğiz Madame Lila? Burası mülteci kampı diyor Meryem. Madame Lila'nın romatoid artrit kırılganlığından eser yok. Bir komutan olarak atından inip savaş planı yapar havada. Araştırıldı. Kim araştırdı? Bu kampın güvenliği çok gevşek olduğu için emniyetliyiz. Allah Allah. Giren çıkan belli değil zaten. Oo, bu daha güzelmiş. Geçen hafta 3 kişi öldürüldü. Kimsenin umurunda olmadı. Oo, bu sebepten arabayı içeri park edip Eyüp Bey'in bizim için kuracağı çadırda uyuyacağız. Sabah da erkenden gideceğiz. Libyalı aç mülteciler bizi keserse ne olacak Madame Lila? Dedi Meryem. Kurmayının endişelerini değerlendiren komutan ciddiyetle cevap verdi. Bu kampta Libyalılar yok. Kara Afrika'nın her yerinden insanlar var sadece. Etiyopyalılar, Nijeryalılar, Somaliler. Güzel dedi Amira. Bizi kesmeden yerler. Yuh deyip uyandım bu ırkçı şok terapiyle. Ama Amira ve Meryem ikisi de Afrikalı olarak pek kulak asmadılar. Siz burada bekleyin dedi Madame Lila. Daha biz bir şey demeye fırsat bulamadan yürümeye başladı kumda, bata, çıka ve umulmadık bir hızla. Eyüp Bey de arkasında. Gitti ve ilk çadıra girdi. Üçümüz arabaya dayanıp durduk. Yıldızlar çıkmaya başladı bir bir. Hava serinliyordu. Meryem kumu ayakkabısının ucuyla deşiyordu. Bir avuç kum aldım elime. Daldım gittim. İpek gibi bir şeydi. Toz gibi değil. Hiçbir şey saklamıyor içinde. Her bir zerresi milyon yıllık ölülerin fısıltısı sadece. Hiçin zerreleri hava gibi hafif. Böyle bir toprağın böyle bir transı elbette. Halimize bak. Sizin yüzünüzden dedi Meryem. Çok geç dedi Amira. Söylenmeyi bırak artık. Çölün ortasındayız ve gece. Durumu zorlaştırma. Bu kadar konuşuldu. Yarım saat kadar geçti. Madame Lila arkasında Eyüp Bey ve iki iri siyah adamla arabaya doğru geldi. Adamlar hiç bize bakmadan bagajdan çıkan sarı çadırı kampın girişinin hemen sağ tarafına dikmeye başladılar. Taşla vurulan metalden çıkan ses Afrika'yı çınlatıyor. Çadırlardan incecik siyah gölgeler çıkıyordu irili ufaklı. Gözlerinin beyazı görünüyordu. Çocuklar çıkıyor, adamlar çıkıyor, kadınlar çıkıyor ve siyah insanlar çadırların önünde dizilip bekliyorlardı. Kimse bize bir şey demiyor. Aslında kimse birbirine bir şey demiyordu. Çadırın kurulması bitti ve sanki hiçbir şey olmamış gibi siyah gölgeler çıktıkları çadırlara geri döndüler. Ucu elinden kayınca devam ettiremediğim bir rüya gibi olup bitti her şey. Eyüp Bey çadırın girişine oturdu iki adamla. Yattık ve uykuya yuvarlanmaya başladık. Tam düşecekken siyaha, nereden aklıma geldi bilmem. Erguvan Arapça mı? Dedim. Amira sanki bu yersiz soruyu beklermiş gibi hızla cevap verdi. Hayır ve neredeyse kimse bilmez bu ülkede Erguvan'ın Arapça adını. Tuhaf bir ses çıkardı, ağlayacak birinin gülme çabası gibi. Sonra yine sustuk. Ya nefesimizin sesleri birbirimize güven veren tasımlı bir ninniydi ya da her şey bir rüya gibi olduğu için endişeye efsun muyduk? Çiyan, akrep, yılan etrafımızda bir dairede duruyor ve bize ilişmiyordu. Uyuyakaldığımda bunu gördüm rüyamda. Sanırım hepimiz su gibi uyuduk. Arası yok gibiydi. Uykuya dalışımızla gün doğumu bitişikti. Madame Lila erken kalkan komutan olarak saçlarımıza dokunarak uyandırdı bizi. Gidiyoruz. Gerçekten ayıldığımızda bir köy kahvesinde ekşi suratlarla kahve içip kruvasan kemiriyorduk. Kolonyalizm ne acayip şey diye düşünüyordum kruvasana bakıp. Çölün ortasında niye kruvasan yiyoruz ki biz? Bu insanların kendi ekmekleri vardı herhalde Fransız sömürgecilerden önce. Ekmeklerini nasıl unuttular? Ne zaman? Ekmeklerini unutanlar tanrılarını da unutur mu bir parça? Ekmeğin tanrının kırıntısı olduğu göz önüne alınırsa. Yüzen aklım geri geldi bir ara. Ne verdiniz adamlara gece bizi korumaları için diye sordum Madame Lila'ya. Birkaç telefon numarası, birkaç isim dedi. Meryem öksürür gibi yapıp kulağıma, bu kadın ajan diyorum sana, deli değilse ajan kesin. Sorgulamaya devam ettim. Ne tür telefon numaraları? Dostların numaraları. Birleşmiş Milletler'de çalışan eski dostlar. Nijeryalı mülteciler, sırada Somaliler varken asla üçüncü ülkeye geçiş izni alamazlar. Batılılar, bizim gibilerin trajedilerini süksesine göre sıraya koyar. Somaliler, revaçta şimdi. Nijeryalılarla kimse ilgilenmez. İşlerini kolaylaştıracak insanların telefonlarını verdim, selamımı söyleyecekler. İnandılar mı yani dedim. Siz inanmıyor musunuz hanımefendi dedi. Yola çıktığımızdan beri ilk kez bu kadar cüretkar. Nereden tanıyorsunuz bu insanları Madame Lila diye devam ettirdi sorguyu Meryem. Madame Lila sadece yalnız bir kadının hep güveneceği dostları olmalı demekle yetindi ve noktayı koydu. Gecikiyoruz şimdi, sınırı geçmeliyiz. Amira'nın koluna girdi arabaya giderken. Kimse nereye gecikiyoruz diye sormadı. Eyüp Bey de bir mahzun hal, tek gözüyle ağlayacak. Ve arabaya biner binmez anladık nedenini. Eyüp Bey bizimle gelmeyecek. Sınırda bizi bırakacak. Biz yürüyerek geçeceğiz. O geri dönecek. Madame Lila bize konuşuyordu ama Eyüp Bey'e de bu gerçeği kabullensin diye tekrar eder gibiydi. Onun yüzüne bakmıyordu konuşurken. Eyüp Bey eve döndüğünüzde lütfen dediklerimi harfiyen yerine getirin. Bilhassa Mısır'la ilgili olan kısmı. Vaktinde oraya varacağımdan emin olabilirler. Her şeyin yolunda gitmesi için onlar da orada olmalı. Eyüp Bey başını bile sallamadı. İkisi bir arada 1000 yıl önceki bir Görgü Kuralları kitabının çizimli derslerine benziyorlar. Aklıma Sidi Bu Said'deki itişip kakışan ihtiyar çift geldi. Bir fotoğraf idiyse onlar, Madame Lila ile Eyüp Bey o fotoğrafın negatifi gibiydi. Yıllarca açılmamış bir konu gibi tazeydiler. Şimdi sağ çekin de giyinelim. Niye giyeceğiz pardon diye atıldı Meryem. Madame Lila sertçe cevapladı. Libya'ya girerken çarşaf giymemizin uygun olacağını düşündüm. Meryem ittifak arayışıyla bana bakınca sordum. Neden çarşaf giyiyormuşuz? Hanımlar deyip arka koltuğa döndüm adamıyla. Başka ve daha sert bir şey söyleyecekti ama sanırım sınırı henüz geçmediğimizi, kendisinin de sınırı geçmemesi gerektiğini fark etti. Sadece dostlarımızla buluşuncaya kadar, 1-2 saatini, sınırdaki milislerin size daha uzun bakmak için alıkoymalarını istediğinizi sanmam. Benim prensiplerime ters dedi Meryem. Amira, sadece 2 saat Meryem dedi. Lütfen. Ben sadece çarşafın içinde nasıl yürünür, yuvarlanıp düşersem ne fena olur gibi şeyler düşündüm. Biraz daha yol aldıktan sonra uzaktaki yoldaki kalabalığı ve nihayet sınır kapısını gördük. Libya'dan Tunus tarafına geçmek için yüzlerce lüks araba sıralanmış bekliyordu. Bu taraftan oraya giden kimse yoktu. Kaddafi'ye karşı ayaklanan Libya'ya girmeye hevesli bir tek bizdik. Durduk. Eyüp Bey çarşafları çıkardı, arabanın arkasına geçti. Madame Lila, değme matadordan daha becerikli, siyahı çalan patlıcan moru çarşafını bir harekette geçirdi üzerine. Bizimkiler bir örnek çöl rengi. Bıraksalar bizi çöle görünmeyiz. Çarşaf değil, kamuflaj. Gerçi zaten kamuflaj ya, kamuflaj ne güzel sözcük diye düşünüyorum. Manyet dolu bir sözcük. Dünden beri böyle, aklım serbest bırakıldığı anda yüzerek uzaklaşıyor, kurbağalama suyu bulandırmadan. Aklım orada, o anda, bunları yaşadığım gerçeğinden kaçmak için kayıp duruyor. Acaba sınırı geçince dünyanın bu tarafında olanlar bu tarafında kalır mı? Belki giden aklım yeri gelmese en iyisi. Yürüyelim, dedi Madame Lila. Biz önden yürüdük. Arkama baktım. Madame Lila, Eyüp Bey'in eline bir zarf tutuşturdu. Amire Madame Lila'ya, neydi o diye sordu. Madame Lila, derin, çektiği, nefesi geri verirken vasiyetim dedi. Merak etme, sen varsın. Dans okulu da var. Amire bir adım kaçırdı, sonra yürüdük. Bir daha baktım arkama. Eyüp Bey, arabanın kapısına yaslanmış öylece duruyordu. Allah'la konuşuyor gibi. Madame Lila önümüze geçtiğinde Romanov ailesinin son ferdi gibi bir vaziyet aldı. Patlıcan moru bir kadın. Biz de üç çarşaflı acemi çölde yürüyoruz. Üçümüzün başı öne eğik, sadece yere bakıyoruz. Meryem'in dua ettiğini duydum, sinirli sinirli. Sınır kapısına vardığımızda Libya tarafı ve Tunus tarafı herkes hep birlikte her şeyi durdurdu. Çölün ortasından yürüyüp gelen dört kadına bakıyorlar doğal olarak. Sınır kapısında biz pasaportlarımızı çıkartacaktık ki, ''Komutanı çağırın!'' dedi Madame Lila. ''İnsanların üzerinde akıl almaz bir iktidarı var, orası kesin. Ama bu sefer daha ziyade çölde dört kadın olmamızın sinematografik etkisi de söz konusu. Esrarengiz olduğumuz kadar çaresiz, çarşafımızla meşru, tam teslim görünüyoruz ve bu niyeyse erkekler üzerinde daha önce hiç tecrübe etmediğim bir etki yapıyor. Yardım edilmesi gereken hanımefendiler olarak karşılanıyoruz sınırdaki milisler tarafından. Çarşaf iyiymiş diye düşünüyorum. Pantolonun yapmadığı şeyleri yapıyor. Hiç değilse çölde. Komutan geliyor. Madame Lila çarşaftan yüzümüzün görünmemesi iyi, üçümüzün de ağzını açık bırakan bir hikaye anlatmaya başlıyor. Kocam Allah'ın rahmetine kavuştu başkumandan. Oğlum ve damatlarım Libya tarafına geçip gelmediler. Biz fakirlerin pasaportları yok. Bizim Libya tarafına geçip... Madame Lila göz süzmeler, iltifatlar ve bin türlü karmaşık uydurulması imkansız yalan hikaye anlattı komutana. Zavallı kadınlar kılığında Libya tarafına geçmemiz toplam 7 dakika sürdü. Libyalı milislerin beklediği derme çatma sınır kapısına doğru yürümeye başladık. Sınırı geçtik. Madame Lila tam ortada durdu. Milisler bize bakıyor. Tunuslu askerler hakeza. Libya tarafından kurtulmak için bekleyen konvoydaki herkes bu acayip sinemayı izliyor. Tam o anda işte Madame Lila, sanki yalanlar içinde yuvarlanıyormuşuz, birazdan milislerle ne halt edeceğimizi çok bildiymiş gibi bütün bunları bir kenara bırakarak Meryem'in kolundan tuttu. Küçük hanım, dedi üstten bir tonla, kendinizi bu kadar ciddiye almayın. Ne siz, ne prensipleriniz ve hatta hepimizden sakladığımız sırrınız bile o kadar önemli değil. Bu kadar önemli olduğunuzu sanırsanız gün gelir intihar edersiniz ve... Üçümüz gözden geçirdi, sesini yumuşattı. Bana güvenin, hayatınızın macerasına çıkıyorsunuz, şimdi tadını çıkarın. 10 dakika sonra Madame Lila mükemmel Libya Arapçası ile milislerle sohbet ediyor, Amira çay içiyor, ben de Meryem ile birlikte milislerin sınırda kendilerinin yaptığı küçük savaş enstelasyonuna bakıyorduk. Bomba fünyeleri, bozuk kaleşnikoflar, uçak savar rampaları, Bienvenue Free Libya, Özgür Libya'ya hoş geldiniz yazısının önünde hatıra fotoğrafları. Milisler aylardır oraya dikilmişler, çok sıkılmışlar belli. Güya bizi sorguluyorlar ama doğru düzgün bir şey sordukları yok. Biri eski öğretmen, biri mühendis, ötekiler belli ki işsiz, güçsüz takımından. Mühendis ile öğretmen gençten çocuklar. Yüzlerine askeri ciddiyet oturtmaya çalışıyorlar ama konuşacak birileri geldi diye neşelerini gizleyemiyorlar. İç savaşla ilgili ne olup bittiğinden hiç haberleri yok. İnternetleri kesilmiş. Ona canları sıkkın. Bilgisayarında kafa gidikmiş. Oyun da oynayamıyorlarmış. Böyle dertleşiyoruz çölün ortasında. Madame Lila giyindiği karakterin dertlerini anlatıyor. Biz de üzerine ekliyoruz. Allah ne verdiyse. Amira ve ben Lila'nın kızlarıyız. Meryem de gelinimiz. Çok dertliyiz, çok. Erkek kardeşlerimiz hep Libya'da iç savaştı. Ya işte hiç bilemiyoruz nerede olduklarını. Kaddafi bize çok kötülükler etmiş çünkü... Madame Lila'nın kocası aslen Libyalıymış. Biz kaçmışız yıllar önce. O yüzden sadece İngilizce konuşabiliyoruz. Ama işte devrim olunca, ya işte vatan gibisi yokmuş. Yaşasın özgür Libya. Madame Lila isimler uyduruyor. İsimleri uydur uydurmaz o isimleri seviyor, özlüyor. Onlar için korkuyor ve soruyor. Hiç duydunuz mu isimlerini? Öyle bir kederle soruyor ki bayağı dertleniyoruz ministerle birlikte. Bakıyorum Amira iyice havaya girmiş. Başını eline dayıyor, yere oturmuş. Madame Lila biraz daha devam ederse ağlayacak. Çok komik, evet ve gülecek hiçbir şey yok aslında. Baktıkça kılığımızın altındaki hikaye ilk kez berraklaşıyor çünkü. Ölüme çok yakın bir kadının çok uzaktaki sevdiği adamı bulmak için çıktığı yolculuktayız. Bir tek o peşinden gidiyor hayatın. Biz onu takip ediyoruz. O bir şeyi kovalıyor, biz kaçıyoruz. Çarşaflar içinde yüzümüzün saklanması iyi. Çünkü hiçbirimiz onun kadar yaşamaya iştahlı görünmüyoruz. Ve sonra o acayip, her yeri yamulmuş, üzeri Arapça ve İngilizce özgür Libya sloganlarıyla kaplı jip, tozu dumana katarak delirmiş gibi bize yaklaşmaya başlıyor. Madame Lila, işte geldi diyor. Jipin içinden çıkanla karşılaştırıldığında şimdiye kadar başımıza gelenler ancak bir telefon faturasının ayrıntılı dökümü kadar heyecan verici görünüyor. Jibin içinden çıkan garip şoför, Madame Lila'ya uzaktan sesleniyor. Hoş geldin Trina. Trina mı? 9. ayrımın sonu sayfa 108.